Ayrım 2.
Şu kadar diyelim ki Haniya Beyoğlu'nda elbiseci ve terzi dükkanlarında yeni modaları göstermek için mukavvalar üzerinde birçok resimler vardır ya. İşte bunlardan birkaç yüz tanesi Felatun Bey'de mevcut olup elinde resim boy aynasının karşısına geçer ve kendisini resme benzetinceye kadar mutlaka çalışırdı. Bundan dolayı kendisini iki gün aynı kıyafette gören olmazdı ki Felatun Bey'in kıyafeti şudur demek mümkün olsun. Bak, şeklini, şimasını pek kısaca tarif edebiliriz. Ortaca boy, zayıf, çelimsiz vücut, sarıca beni sahibi bir delikanlı olup, kaşları, gözleri siyah, saçları, ağzı, burnu filanı hep bir kadının elverişli diyeceği kadar güzel tasvirlerdi. Madem ki Felatun Bey hakkında bu kadar bilgi aldık, biraz da Mihriban Hanım hakkında bilgi alalım. Bu kızın her şeyde olduğu gibi, şekil ve sima olarak da Felatun Bey'in kardeşi olduğu görülürdü. Fakat kızın çehresindeki güzellik mutlaka daha çok olacağı için ayrıca düşünülecek bir şeydir. Diğer kızlar gibi Mihriban Hanım oya yapmasını bilmez. Zira alafrangalarda oya yoktur. Kese, çorap vesaire örmesini bile bilmezler. Çünkü onları alçak gönüllü kızlar örer. Nakışı da onlar işler. Yapma çiçekler Beyoğlu'nda çok. Bunları yapmak için niçin zahmete girsin? Çamaşır yıkamak, ütülemek, hizmetkarların ve yemek pişirmek de aşçının işidir. Hatta kendi başını taramak bile alafranga olmayıp özel olarak perükar kadın gelir tarar. Alafrangada kızlar için okumak, yazmak, tahsil gerekli idiyse de zavallı kızcağız öksüz büyüdüğünden bunu başaramadı. Babası müzik eğitimi alması için iyi bir piyanocu madam getirmişti. Fakat madam kendisi çalıp babası dinlediği için Mihriban Hanım, "Taş altında bir yılan, kaşları durur divan" şarkısından başka bir şey öğrenemedi. Bununla beraber kızcağız hoppa mı hoppa, şen mi şen, zıp zıp sıçrar, ter ter tepinirdi. Kendisi yetişmiş olduğundan birkaç yerden görücüye gelmişlerdi. Özellikle babasının meşhur zenginliği her zenginlik düşkünlüğü kendine çekerdi. Ancak görücülere Mihriban Hanım oğullarının nece olduğunu sorar, katip cevabını alınca "Oh cebi delik" der. Asker cevabını alınca "Yarım kundura" der. Hoca cevabını alınca "Sarımsak başlı" der. Kısacası her biri için bir kulp uydurup maazallah eğer görücüler "Hanım kızım niçin böyle söylüyorsunuz, oğlumuz şöyledir böyledir" diyecek olursa bir püsküllü kahkaha koyuverip "Oh kala kala da sizin oğlunuza mı kaldım hanım, oğlunuza başka yerden kız arayınız" diye kalkar yürüyüverirdi. Nasıl, Mihriban Hanım'ın bu kadar serbestliğine şaşırıyor musunuz? Şaşırmayın, zira kızcağız bir evin hanımı olarak büyümüş olduğu için gelen görücülere gelini temsilen kendisi çıkardı. Kayınvalide olarak kendisinin görücü hanımlara verdiği cevap ise bir kayınvalide sıfatıyla olurdu. İşte şaşıracaksanız bu serbestçe kayınvalideye şaşırınız. Eğer şu Felatun Bey ve Mustafa Meraki Efendi ve Mihriban Hanım'ın hallerinin tasvirlerinden size usanç geldiyse, affınız rica ile beraber son durumları olarak şunu da belirtmeme müsaade buyurmanızı rica ederim. İşte bu baba ve oğul ve kız yahut hemşire, üçü bir yerde bulundukları zaman, baba oğul şayet Mihriban Hanım'ın bir çiçeğini veya eldiven giyişini beğenmeyecek olsalar, kızcağızın üç gün üç gece ağlayacağını bildikleri için başına bir çiçek değil saksıyı giymiş olsa bile çok yakıştığına yemin etmeye mecbur idiler. Felatun Bey ise bir fikrini babası kabul etmediği zaman herifin cahil halini ortaya koymaktan çekinmediği gibi zavallı adamcağız adı gibi Felatun oğlunun yanında utanmamak için beyefendi her ne karar ve düşünceler arz etse Mustafa Meraki Efendi güya 40 yıldan beri o fikirde, o kararda bulunuyormuş gibi tasdik etmeye mecbur idi. Hatta bir gün baba ile oğul arasında günlerin uzayıp kısalmasının ne hikmete dayandığına dair bir konu açılmıştı. Mustafa Meraki Efendi bu sırada kendi görüşünü söylemekten çekinerek oğlunun felsefi düşüncelerini beklemeyi tercih etti. Hele çocuk, "Kış mevsiminde havalar bulutlu olduğu için bulutlar güneşin ışığını bize ulaşmadan erteler." dediği zaman babası, "Maşallah, maşallah, gerçekten Eflatunlar aciz kalacak. Vallahi ben bile öyle düşünüyorum ama bir kere de sizin fikrinizi anlamak isterdim." demişti. Ama inanınız ki adamcağız oğlunun bu fikrini hikmetin ta kendisi olarak kabul etti. Hatta oğluna rica ile minnet ile bu meseleyi kaleme aldırıp zamanımızda çıkan bilim dergilerinden birisine yayınlanmak üzere matbaasına götürdü ise de kabul ettiremediğinde öfkelenerek geri döndü. İkinci bölüm. Önceki bölüm bizi hikayemize kendi adlarını verdiğimiz iki zattan birisinin özel hallerini epeyce öğretti. Burada da yine böyle kısaca Rakım Efendi'nin özel durumunu göreceğiz. Rakım Efendi dediğimiz çocuk eski Tophane Kavaslarından birisinin oğlu olup bundan 24 sene evvel babası öldüğünde annesinin elinde 1 yaşında yetim olarak kalmıştı. Bir kavas evladına ne bırakabilir? Bizim Rakım Efendi'nin babası ise Salı Pazarı tarafında 3 odalı bir çürük kümes ve bir de Arap cariyeden başka mal bırakmasının dışında hemen hiçbir şey bırakmamıştı. Annesi gayet kadın, Fedai adında Arap cariye ise annesinden belki de daha kadın olduğundan kocasının ayrılık ateşi sönüp de aklını başına topladıktan sonra annesi, "Fedai, artık aramızda hanımlık, halayıklık kalmadı. İkimiz de çalışıp kendimizi ve bir de şu yavrucağı beslemekten başka çaremiz yoktur." dediğinde Sadık Arap, "Ah hanımcığım, sen neye çalışacaksın? Ben çalışırım. Hem seni hem küçük beyimi, evladımı beslerim." diye bütün idareyi kendi üzerine almayı bile göze almıştı. Bununla birlikte gayret yükünü yalnız Fedai üzerinde bırakmadı. Kendisi el dikişi diker, oya yapar, çevre uçkur işler ve bunları Salı Pazarında Fedai'ye sattırır, diğer günler ise Fedai'yi büyük yerlere çamaşıra, tahtaya gönderir, arada bir kendisi de gider. Kısacası ellerinin emekleriyle kimseye muhtaç olmadan geçiniyorlardı. Rakım büyüdü. 5 yaşında Salı Pazarındaki Taş Mektebe verilip 11 yaşında İstanbul tarafında Valide Rüşdiye Mektebine alındı. 16'sında ortadan çıkıp Hariciye kalemine kendisini kabul ettirmenin yolunu buldu. Aman bu çocuk ne kadar çalışıyordu. Hani ya gece gündüz çalışıyor derler ya, işte gece gündüz gerçekten çalışan bu idi. Tam evladını bu boya getirdikten sonra annesi ölmesin mi? Ama bu bile kendisi için bir nimetti. Çünkü her zaman "Ah Rakımcığımın bir kere insan içine karıştığını görsem hiç gözüm arkada kalmazdı" derdi ve işte arzu ettiği bu dileğine ulaştı. Rakım da henüz aylık yıllık yok. Sadık Fedai hala dikiş diker. Mendil çevre işler, kahve torbası diker, çamaşıra tahta silmeye gider. Aldığı paradan evinin zaruri ihtiyaçlarını ayırarak fazlasını delikanlıdır parasız kalmasın diye tamamen Rakım'a verirdi. Fakat Rakım'ın cep harçlığına o kadar ihtiyacı yoktu. Sabahleyin Süleymaniye'ye medreseye gidip saat 4'te oradan çıktıktan sonra Hariciye kalemine, sonra kalemde aldığı Fransızca dersini takviye ile beraber bunda bir kat daha ileriye gitmek için Galata'da bir hekime gider, akşam saat 1'de evine gelen ve yemekten sonra Kazancılar Mahallesi'nden Beyoğlu'na çıkıp yine Hariciye kalemine giderek orada arkadaşı olan bir Ermeniye Türkçe okutmak ve bu hizmete karşılık onun birçok Fransızca kitaplarını karıştırmak ile geçiren bir çocuğa paranın ne gereği kalır? Hatta cumaları bile Rakım ismi geçen arkadaşının kütüphanesinden çıkmazdı. O kadar ki ev halkı ve ailece Rakım'a tam olarak güvenleri olduğundan, pazar günleri Hariciye kalemi tatil olduğundan Rakım yine arkadaşının evine gidip de eğer o gün ailecek bir yere gidilecek ise Rakım'ı kütüphane odasına kaparlar, öyle giderlerdi. Rakım için böyle bir gün ne mutlu gündü. Bizim Rakım Efendi bu şekilde tam 4 sene müddet daha tahsile devam etti. Koca Fedai Dadı, halk mutfaklarında kül kömür olarak hanımının kendisine emanet bırakmış olduğu göz nurunu hor ve hakir bırakmak şöyle dursun, adeta hali vakti yolunda bir adam evladı gibi yaşatmayı başardı. Ancak Rakım Efendi'nin aldığı terbiye ve gördüğü tahsil öyle her hali vakti yerinde olan adamın evladına nasip olmaz. Kendi isteği ve dadısının sevk ve teşviki sayesinde Arabi'den sarf ve nahif ve bundan başka 4 kitabı açıklamalarıyla beraber iyice öğrendi. Hele mantık konusunu son doğrulamalarına kadar çok iyi şekilde öğrendi. Hadis ilmi ve tefsirde oldukça pay kazandı. Fıkıh bile gözden geçirdi. Farsçadan, Gülistan, Baharistan, Bostan, Pendname-i Attar, Hafız ve Sahibi tamamlamaktan başka parçalarını bile ezberledi. Fransızcaya gelince tüm inceliklerini öğrendi. Sonra Galata'daki dostundan fizik, kimya, teşrih-i menafül, azayı iyice öğrenip Beyoğlu'ndaki Ermeni dostunun kütüphanesinden de coğrafya, tarih, hukuk ve devletler hukukuna dair gereğinden fazla bilgiler topladı. Hele okuduğu Fransız romanlarının ve tiyatro oyunlarının ve şiirler edebiyatının adeta sonu yok gibiydi. İki gece kendisinde kalmak üzere bir kitabı evine götürmek için izin alsa, onu yalnız okumakla yetinmeyerek en güzel bölümlerini kopyalardı. İşte Rakım Efendi'nin önceki durumu bundan ibaretti. Parasızlık adeta 20 yaşına kadar devam etmişti. O zamana kadar kalemden almış olduğu maaş 150'ye kadar çıkmış idiyse de 20 yaşında bir hariciye kalemi görevlisi için bu paranın para bile demek olmadığı herkesçe kabul edilir. Bir gün Rakım Efendi'nin dostlarından bir matbaacı kendisine Fransızca bir kitap getirdi. Bunu Türkçe'ye tercüme ederse 20 altın kadar verebileceğini söyledi. Kitap 150-200 büyük boy sayfalı bir şey olduğundan koca Rakım bunu bir haftada çevirmek cesaretiyle kabul etti. Gerçi bir hafta değil ama 12 günde kitabı bitirip götürdü. Matbaacı da peşin olarak 20 altını verdi. Haydi bakalım, bu parayı aldığı zaman Rakım Efendi'nin ne kadar çok sevinmiş olduğunu kim hesaplayabilir? İmkansız, kimse hesap edemez. Zavallı Rakım, o zamana kadar bu kadar çok parayı Galata'daki sarraf kutularından başka bir yerde görmemişti. Hele bir gün olup da kendisinin hem de el emeği olarak bu kadar paraya sahip olabileceği ihtimalini gerçekten arzu etse de hiç inanamazdı. Şimdi bu serveti, bu hazineyi avucunun içinde görünce hala kendisinin olduğuna inanamayıp bir hayli düşündükten sonra bu hazineye sahip olduğuna inandığı zaman gözlerinden dolu taneleri gibi sevinç gözyaşları akmasına engel olamamıştı. Ne o, şaştınız mı? Hey kardeşim hey, içinizde Rakım gibi büyümüş adam var ise düşünsün baksın, el emeği olarak ilk kazandığı paraya ne kadar sevinmiştir hatırlasın. Bir adamın 20 lirası olamaz mı diye düşünmek yersizdir. İşte ömründe 20 lirayı görmemiş ve insan olmak için ne gerekliyse elde etmiş ve tüm ömründe çalışmaktan geri durmamış olduğu halde ilk defa olarak bu parayı kazanmış olan kişi bizim Rakım Efendi'dir. Çocuk paraları alınca hemen evine koşup Sadık dadısının önüne koydu. Ne dersiniz? Kadıncağız bunları görünce haddinden fazla bozulup, ''Aman beyim, bunları nereden buldun? Sakın!'' diye adeta kötü fikrini tam söylemeye yaklaşmış ise de, Rakım akçenin kaynağını dadıya anlatarak onu kendisinden daha fazla memnun etmiş ve ''Ah, validen sağ olsaydı da senin böyle 4 kese akçeyi birden kazandığını görseydi, Tanrı rahmet eylesin!'' dediği zaman kendi kendisini tutamayıp ağlamaya başladığı gibi Rakım'ı bile ikinci defa olarak yine ağlatmıştır. Daha sonra bu ilk servetin harcanacak yerini düşünmeye başladılar. Zira biz Rakım'ın bu kadar paraya ilk defa olarak sahip olduğunu söyledik ise kendisine açgözlülük isnat etmemiştik. Bilakis Rakım ihtiyaç içinde tok gözlü olduğu halde büyümüş olduğundan eline para geçtiği zaman onu gizlemeyi kesinlikle uygun görmeyerek akçeyi mutluluk kaynağı bilir ve dolayısıyla mutluluğu elde etmek için parayı kazanmayı severdi. Kendi dadısı, ''Beyim, bana sorarsan bu parayla birkaç kat elbise alırdık da halk içinde temiz temiz gezerdin.'' dediyse de Rakım, ''Hayır dadıcığım, benim üstüm başım bana yeter. Birinci iş seni artık halka hizmet etmekten kurtarmaktır. Zira sen artık ihtiyar oldun.'' diye paranın yarısını ayda ikişer 150 kuruş harcamak üzere 4 aylık tedbirleri olarak bir yana ayırıp diğer yarısıyla da daha çok haraplaşmaya başlamış olan evlerinin tamiratını yaptılar. Her başlangıçta, her siftahta bir bereket olduğuna erbabı indinde inanılır. Bu inancı bizim Rakım Efendi de doğuracak durumlarda gecikmedi. Kendisi Babali'ye gelişi eksik olmayan ecnebi gazetelerini baştan aşağı süzerek, aldığı bilgi üzerine diplomatlığı iyice ilerletmiş olarak arada bir bazı gazetelere yazılar yazmaya başladı. Bu hizmeti bir süre parasız yaptıysa da matbaacılar kendisini yazarlık hizmetinde devam etmeye mecbur etmek için haftada 15 günde Rakım'ın eline birer ikişer lira sıkıştırmaya başladılar. Hatta bu gelirlere sonraları daha çok sürüm geldi. O kadar ki Rakım haftada 2 lira kadar paranın aralıksız gelmekte olduğunu görünce hariciye kalemini en kısa sürede bırakmak zorunda kaldı. Biz bu ayrılığa üzüldük. Zira koca Rakım kalemde kalmış olsaydı feyiz alacağına şüphe edilemezdi. Rakım bir ara Frank dostları çoğalttı. Bunları çoğaltması kendisine alafranga yazıcılık ve tercümanlık yolu açıp ecnebilerden Türkçe bir nota, yazılı belge, protesto, dilekçe falan yazdırmak isteyenler işlerini Rakım'a verirlerdi. Sözü uzatmaya neden mecbur olalım? Rakım birkaç sene bu yola devam ettikten sonra ayda 20-30 liraya kadar kazanmaya başladı. Fakat zavallı çocuk bu parayı kazanabilmek için günün 24 saatinden yalnız 7 saat kadarını uyku ve istirahate ve yemeğe içmeye harcayarak 17 saatini hemen durmaksızın çalışmakla geçirirdi. Salı pazarındaki ev ceyizini yeniden onarttı. Pek güzel ve zevkine göre döşetti, dayattı. Kendisine bir kütüphane kurup Türkçe ve Fransızca en seçkin eserleri toplamaya başladı. Bu kadar masrafla beraber yine Rakım'ın kesesinde para eksik olmazdı. Dadısı birkaç defa Rakım'ı evlendirmeye kalkıştı. Rakım kendisinin evlenmeye ihtiyacı olmadığını ileri sürerdi. Sadık fedai evin içine bir gelin gelmesini yalnız Rakım için istemeyip ihtiyarlık zamanında kendisinin de bir can yoldaşına ihtiyacı olduğunu söyleyince Rakım işin bu yönünü uygun görerek bir cariye satın alınmasına karar verdi. Dadısı bazı tanıdığı esircilere haber vermiş olduğu için öteden beriden birkaç Arap cariye geldi ise de fedai bunları bir nihayet iki gün dener, beğenmez yine geri yollardı. Bir gün Rakım Efendi Tophane'den Beyoğlu'na çıkmak için kumbaracı yokuşuna kestirmeden varmak üzere Karabaş'tan geçiyordu. Adı geçen dere üzerinde ihtiyar aksakallı bir Çerkez'in yanında bir kız olduğu halde bir kapıyı çaldığını gördü. Kıza dikkatle baktı. Baktığı anda yüreği kıza aktı ise de adam neme lazım, dadım beyaz istemiyor, Arap istiyor, bu bizim işimize yaramaz diye yürüyüvermişti. Zira aksakallı ihtiyarın yanında bulunan kız hem beyaz hem de güzelce bir Çerkez idi. Rakım yürüyüverdi ama bir türlü ayakları ileri gitmez ki. Ne için olduğunu kendisi de bilmez. Canım bir kere görür sorarsam almak zorunda olacak değilim ya diye geriye dönüp ihtiyar ve kız kapıyı açtırıp ve sonra kapatmış olduklarından bu kere kapıyı kendisi çalmak zorunda kaldı. Açtılar. Rakım ihtiyarı çağırdı. Kızın cariye ve satılık olup olmadığını sordu. Cariye ve satılık imiş. Görmek istedi, gösterdiler. Uzun boylu, kara gözlü, kara kaşlı, ufacık ağızlı, güzel burunlu, özetle her şeyi düzgün bir şey idiyse de gayet zayıf ve hastalıklı. 14 yaşında olduğundan öyle olur olmaz müşterinin beğeneceği gibi bir şey değildi. Fakat ne idi o kızda baygın bakışlar? Ne idi hüzünlüce gülümsemeler? Rakım kızın elini kim bilir ne için, fakat pek ihtimale yakın ki adeta şaşkınlığıyla kendi eline almış bulunduğundan sonra bile bırakmak hatırına gelmemişti. Heriften fiyatını sordu. Herif 100 altın demesin mi? Herif kızın değerinden bahseder. Ya Rakım ne yapar? Rakım çocuk gibi ağlar. Ay kıza ne oldu? Zira o da Rakım'a karşı ağlamaya başladı. İhtiyar ne anlam vereceğini bilemez. Bir kimsesine mi benzettiğini Rakım'dan sorar, bir cevap alamaz. Hayır, Rakım kızı kimsesine benzetmemişti. Size bir haber verelim. Rakım adeta Cenab-ı Hakk'ın kendisi gibi bir öksüze böyle beyaz cariye satın almasına kadar yardımını esirgemediği için şükredişinin ifadesi olarak sevinçten ağlıyordu. Evet, Rakım bu kadar hassas ve duygulu bir çocuk idi. İhtiyara, bu kızın değeri var mı yok mu diye sormuyorum. Satılan şey bunun hürriyetidir. Hürriyetin dünyalara değeceğini kabul ederim. Ancak benim 80 altından başka param yoktur. Bu paraya karşılık kızı verirsen alayım demiş ve ihtiyar Rakım'ın ağlamasına gururlanarak hatta 150 altın istemediğine pişmanlık duyarak bir para aşağıya veremeyeceğini öne sürünce öyleyse bana 20 altın için bir ay izin verirseniz alırım demesiyle ve ihtiyar da zaten kızda ince hastalık hissetmekte bulunduğundan bir an evvel elinden çıkarmak için razı olarak hemen teslim ve tesellüm işleri yoluna konulmuştur. Ne dersiniz? Rakım kızın elini eline almamış mıydı? Ta kız kendisine mal olduktan sonraya kadar elini elinden bırakmadı. Sonra Beyoğlu seferinden vazgeçerek ihtiyar ile beraber Salı Pazarına geldiler. Kızı kapıdan içeriye salıverip kendisi dadısından parasını istedi. 80 altını esirciye saydıktan sonra 20 altın için ayrıca bir senet yazıp tophanede kendisini tanıyanlardan 4-5 adamı şahit göstererek esirciyi yerine gönderdi. Bu işleri görüp de evine dönerken yolda, "Acaba dadım bu işe ne diyecek? Gördün mü bir kere çocukluk ettim. Bir kere de anam yerindeki dadıcığıma danışmalı değil miydim?" diye bir masumane kuruntular ve bir pişmanlık içini kaplamıştı. Evine geldiğinde dadısı kendisini karşılayarak, "Aman beyim, ne kadar isabet ettin, ne de can sevecen bir kız. Sen bana bunu can yoldaşı diye almadın mı? Adı Canan olsun," diye hoşnutluğunu belirtince biçare Rakım her şeyden çok dadısını memnun edebilmiş olduğuna sevinerek konulan ismi de kabul etti. Şurasını bilmelidir ki Rakım bir beyaz cariye aldığı için işinden geri kalacak adamlardan değildi. O gün ise Beyoğlu'nda iki önemli işi olup bu işleri mutlaka görmek üzere kalktı. Bu defa kazancılar yönünden Beyoğlu'na çıktı. İki önemli işinden birisi Ermeni milletinden G Bey'i görmek idi. Zira daha bir akşam evvel adı geçen bey hizmetkarını gönderip kendisini mutlaka çağırmıştı. Evi A hamamında idi. Vardı, kendisini evinde buldu. Silistre eyaleti hayvan vergisini G Bey yeni alıp oraya göndereceği adamı ile Silistre valisine bir mektup yazdıracakmış. Rakım bu mektubu bir çeyrek içinde karalayıp beyaza çekerek beye mühürletmekle beraber üzerine ayrıca mühürleyerek beyin yanındaki çekmece üzerine koydu. Daha bir emri olup olmadığını sorma amacıyla beklediğinde bey yazıcısını çağırıp Rakım'ın görülecek hesabı var ise görmesini emretti. Bu emri üzerine Rakım mahcup olarak "Ben başka bir emriniz var mı diye beklemiştim," dediyse de bey Osmanlı bir adam olduğundan "Verdiğim emir de emir değil midir? Bu emrin yerine getirilmesi istenir," diye bir şaka yapıp biraz sonra yazıcı elinde Rakım'ın 3 aydan beri yazdığı kağıtları içine alan bir pusula olduğu halde içeriye girdi. Bey pusulayı alıp okumaya başladı. Bursa eyaletinin senesi kalan vergilerinin tahsili ricasına dair Bursa valisine mektup parçalarına 10. Bunun cevabına cevap 10. Varna sancağı öşür ve anamının bir senelik ekli yazısı hesapları inceleme amacıyla bir de açıklamalı belge. Perakende mektuplar kıta 7. Bey pusulayı bu şekilde okuduktan sonra yine rahatlıkla "Bunların hiçbirisi için bir para vermeyeceğim. Yalnız Bursa bakayası bence ümitsiz bir parayken yalnız iltiması güzel yapıldığından tamamıyla alındı. İşte onun için 5-10 para gözden çıkarabileceğim," diye Rakım'a 30 lira verilmesini yazıcısına emretti. Vay Rakım'da sevinç, vay Rakım'da teşekkür. Hem de duygularının ölçüsü demek olan gözlerine yaş ile dolarak bir teşekkür. Ama kime? Kendisi gibi bir öksüze bu yardım yolunu açmış olan Cenab-ı Hüdayı Keremkâr'a.